أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi her hafta klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi'nden okuyorduk. İnşallah bu haftada okumaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu eser insanı kamil olarak kısaca ifade edeceğimiz olgun insanın, erdemli insanın yani Allah ve Resulü'nün tarif ettiği şekilde Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu plana, programa uygun yaşayan insan demektir. Delikanlı, genç, dinamik, her esen rüzgardan etkilenmeyen, duruşu olan, olayların kendisini etkilemediği ama olayları etkileyen, hayatın gidişatını etkileyen insan. Burası çok önemli. Yani çoğu zaman insanlara neden böyle davranıyorsunuz? Neden Allah'ın dininin tarif ettiği şekilde davranmıyorsunuz diye bir soru sorulduğunda genellikle aldığımız cevaplardan bir tanesi günümüzün şartlarında mümkün değil. Şartlar münasip değil. Bundan dolayı ben de namazımı kılamıyorum, orucumu tutamıyorum. Şeriatın kurallarına, Allah'ın plan ve projesine göre davranış kabiliyeti gösteremiyorum. Çünkü şartlar müsait değil. Peki bu şartlar ne zaman müsait olacak? O da meçhul. Peki güzel kardeşim, yarın sabah Allah'ın huzuruna çıkma ihtimali var mı? Var. Peki sen yarın sabah Allah'ın huzuruna çıktığında, çıkacağında ne diyeceksin? Bak, insanı güzelce toprağa bırakıyoruz. Sevdiğimiz annemizi, babamızı, eşimizi, hatta çocuğumuzu. Yeni zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde Cenab-ı Hak sana bana sormuyor. Sen bunun annesisin, babasısın, çocuğun yani senin bu, değil mi? Normalde sıra anne babadadır, öyle düşünülür ama öyle olmuyor. Peki ne diyeceksin? O halde çok önemli bir temel meselemiz var. O da çabalamak. Gayrette bulunmak. Sufiler buna seyri suluk. Seyir yol almak, suluk yolda olmak. Yani yolda olmak. Zafer ne zaman gelir? O sadece benim yaptığım şeylerle alakalı bir durum olmadığı için biz zaferden değil, seferden sorumluyuz. Yani yolculuğa çıkmaktan, yolda olmaktan sorumluyuz. Yolda bir sürü problemle, sıkıntıyla elbette ki karşı karşıya kalacağız. İşte yani insanın Allah'a kulluk yapabilmesinin önünde bizzat engel kendisi olduğu için, kendi nefsi olduğu için Allah düşmanımızı kendimize, kendi içimizde vermiş. Aslında bu şöyle iyi olmuş. Eğer düşman dışarıda olmuş olsa, sadece hani dış düşmanla mücadele ederek savaşı kazanmak, seyri sülukumuzu tamamlamak gibi bir zorunluluk olsaydı, dış düşman güçlü ise onu mağlup edemiyorsam ne olacak? Yani savaşı kazanamayacağım. Ama düşmanım kendi içimde olunca benim o düşmanı mağlup etme gibi bir imkanım söz konusu. Yani her insanın kendi düşmanını, şeytanını ve nefsini yenmesi mümkün bir olaydır. Ama tabii yine dış şartlar, dış düşmanın durumu, onlar da tabii ki etkiliyor. Yani etkilemiyor demiyoruz. Ama Ben kendi içimdeki düşmanıma karşı zaferimi eğer elde etme imkanım var, kendimi günlük olarak sabahtan akşama kadar program yapabiliyorsam, kendime ait bir elimde programım varsa, bu nasıl? Duygularımla, düşüncelerimle ve eylemlerimle. Hem duygusal planda, hem düşünsel planda, hem de eylem planında benim her gün yapabileceğim onlarca, binlerce ne var? Kulluk malzemesi var. Sabah kalktığımızda kıldığımız namaz, aldığımız abdest, eşimize selam vermek, oturup kahvaltı yapmak, kahvaltı hazırlamak, ardından çocuğumuzla ilgilenmek, onu okula göndermek, komşuya selam vermek, anne babayı ziyaret etmek, ne bileyim misafir ağırlamak, misafirliğe gitmek, selam vermek, birini telefonla aramak, yani işte buralara gelmek, sohbet dinlemek. Sohbetler evimizin içinde zaten, radyomuzda, işte televizyonumuzda, her şeyimizde. Yani dolayısıyla yapabileceğimiz her an çok önemli işler var. Bunları yapabilme imkanımız var ise eğer, tembellik yapmıyor isek, o zaman demek ki işimiz gücümüz var. Depresyona düşmeye de gerek yok. Çünkü yapılacak o kadar iş var ki insanın yani üzülmeye bile aslında vakti olmamalı. Ama işte bizim şeytanımız, nefsimiz bizi üzüyor, üzülmeye sevk ediyor. Üzüleceğimiz olayların oluşmasına sebep oluyor. Biz de tabii onu tam tanımadığımız için, nefsimizi ve şeytanımızı tam tanımadığımız için kendimize üzüntü verecek tavırları gösteriyoruz. Duygulara sahibiz. Düşünceleri besliyoruz ve eylemleri yapıyoruz. Ondan sonra yani onlarla zaman kaybetmekle birlikte bir de ne yapıyoruz? Onların üzüntüsünü, onların sıkıntısını da çekmeye başlıyoruz ve inanın bunlar yüzyıllarca devam ediyor. Şöyle düşünün, hepimiz aile sahibi insanlarız. Yani kendi aile tarihimizde şöyle bir bakın tarihimize. Neredeyse 200 yıllık hadiseler hala konuşulup devam eder. Yani herkes anne babasından almış olduğu bir takım ne bileyim ailevi işte o durumları anlatır, olumsuz vakaları. Onun da öncesi vardır. Daha öncesi de vardır. Şöyle yani büyük bir aile düşünün. Orada dedenin, ninenin olduğu, babanın, annenin olduğu, işte 50 yaşında çocukların olduğu civarında düşünün. Yani neredeyse bir asırlık, hadi öyle diyelim, iki demeyeyim. Bir gelenek, tarihi durumlar o aileyi meşgul eder sürekli. Yapılan olaylar, işte miras kavgaları, paylaşımlar, duygusal çıkmazlar, birbirine söylenen laflar. Yani bunların hepsi tekrar edilir. İşte falanca tarihte o bana şunu söyledi, diğeri bana şunu yaptı, o şu haksızlığı yaptı, işte evlenirken şöyle oldu falan filan bir sürü hikaye. Şimdi bunları hepimiz yaşıyoruz değil mi? Var mı istisnası? Varsa söylesin baba yiğit. Yani hepimiz yaşıyoruz. Ama işte bunlar bizim enerjimizi alıyor. Ve bizim fütüvvet ahlakıyla yani insanca davranmamıza engel olan durumlar. O halde ne yapacağız? Çözüm. Hemen söyleyip geçeyim inşallah. Ben kendi hayatımdan sorumlu olduğuma göre öncesini tolere ederek, dikkate almayarak güzel olanları alıp çirkin olanları, yanlış olanları öteleyerek, dikkate almayarak, kalbime yerleştirmeyerek. Bakın hatra diye bir kavram var. Bunu Muhasibi Hazretleri çok kullanır. Yani kalbe gelen duygular, düşünceler. Şimdi bunları kontrol altına almamız lazım. Bak şu insan şöyle baktığında et kemikten ibaret bir varlık gibi gözüküyor değil mi? Hepimiz et kemik işte bakın bakıyoruz. Yani şöyle baktığında et ve kemikten ibaretiz. Ama öyle değiliz işte. Bizim içimizde ne filmler çevriliyor, neler dönüyor, hangi duygular var, yani sabahtan akşama kadar bir sürü içimizde olaylar yaşıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bunları kontrol altına almak, çevreden anne babamız dahil, aileden gelen olumsuz, negatif duyguları, benlik oluşumunu yeniden inşa ederek kendimizi güncellemeliyiz. Neye göre? Allah'ın göndermiş olduğu kılavuza göre. Başka hiç çaresi yok. Çünkü bizi bizden çok daha iyi bilen Allah Celle Celaluhu bize ne yapmamız gerektiğini çok iyi tarif ediyor. İşte onu nefsimize yedirmek, kabul ettirmek, ve o plana, projeye göre misyon yüklendiğimizi de unutmayarak, çünkü biz halife varlığız. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani Allah bize halife ismini vermiş. Yeryüzünde halife olarak bizi yaratmış. Yani kendisinin yerine yeryüzünde işleri organize edecek varlığız. Hani diyoruz ya, bak şimdi Gazze yanıyor. Allah niye müdahale etmiyor? Allah yüce değil mi? Gönderemez mi ordularını? Ebabil kuşları kalmadı mı, yok mu? Gönderemez mi? Gönderir ama göndermiyor. Neden? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir temel görevimiz var. Sen çabalayacaksın, çalışacaksın, gayrette bulunacaksın. Allah gerektiğinde takviye etmek için sana ebabil kuşlarını gönderecek. Ama sen yatıyorsun. İslam dünyasının elinde her türlü imkanlar var. Petrol elimizde, ne bileyim, gaz elimizde. Yani dünyanın en önemli merkezlerinde bulunan ülkeler bizleriz. Şu Türkiye'nin haline bak, üç tarafı deniz. Ya elimizde her türlü imkan var ama gafletten, gayretsizlikten bu hale düşmüşüz. Dinimizin adı tevhid dini. Her şeyi birleştirmek, bakın tevhid demek sadece Allah bir demek değil. Yani her şeyi Allah yolunda birlemek, tekleştirmek, düzene koymak. Ama buna rağmen yani neredeyiz? Darmadağınız. Şimdi bunu nasıl kabul edeceğiz? Yani vicdanımız bunu kabul ediyor mu? Hiçbir vicdan, bakın şöyle, hiçbir Müslüman vicdanı bunu kabul etmiyor aslında. Peki niye Müslümanlar beraber değiller? Neden aynı camiye giren Müslümanlar birbiriyle omuz vererek gayrette bulunmuyorlar? Mezhepler, meşrepler, tarikatlar, tamam hepsi bizim bunlar zaten. Onlar tefrika için oluşmadı ki. Eğer mezhepler itikadi anlamda, ameli anlamda, uygulamada ve ahlaki anlamda tarikat olarak eğer bir ayırmak içinse, kusura bakmasınlar, ben tarikat çalışan biri olarak bırakırım onları. Gerek yok. Eğer bizi böleceklerse, tefrikaya sürüklemek için var iseler, kusura bakmasınlar, hepsini bırakırız. Ama bize bir yol göstermek, tevhide ulaştırmak, vahdete ulaştırmak için bana bir hani kapı aralamaya yardımcı olacaksa buyursun gelsin mezhebimde, meşrebimde, tarikatımda. O zaman başımın üstünde yeri var. Çünkü bana ne yapıyor? Tevhide giden yolu, kapıyı gösteriyor. Evet, girizgah biraz uzun oldu ama bazen bu şekilde yapmakta da fayda var. Çünkü biz bu eseri niye okuduğumuzu anlamak adına bunları tekrarlamak durumundayız. İnşallah bugün de yine birkaç madde okuyarak devam edelim. Evet, bugünkü ilk maddemiz değerli kardeşlerim, içi ve dışı gözetmek, murakaba etmek. Sufimiz Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri, Allah kendisinden razı olsun bu eseri bize bıraktığı için, daha başka eserleri de var. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvet ahlakındandır. مُرَاقَبَتُ zahir وَالْبَاطِنِ Zahiri yani dışı, bakın dışımız var, bedenimiz var. وَالْبَاطِنِ Bir de neyimiz var? Batınımız var. Hani dedik ya biraz önce, dışımıza baktığınızda et kemikten ibaret varlık gibi gözüküyoruz ama bizim bir içimiz var. Asıl da bizi insan yapan o içimizdir. Bak zahirimizi, değerli kardeşlerim, bedenimizi ne yapacaklar? Toprağa bırakacaklar. Yani o çok güzel süslediğimiz, püslediğimiz, üzerinden rantlar sağladığımız, ne bileyim yani, o bedenimiz toprağa konacak. Zaten yaşlandıkça, değil mi? Bak ne oluyor? Saç sakal beyazlıyor. Artık yani o gençlik hali kalmıyor. İhtiyarlıyorsunuz. Bu gayet normal. Bunu toprağa geldiği yere iade edeceğiz. Ama ruh, içimiz geriye iade edilecek, dönecek. Ama nasıl? Bakın o geldi bize, annemizin karnında iken, 4 aylıkken, 3-40 günden sonra melek geldi bize, Allah'ın emriyle ne yaptı? Ruhu bize üfledi. Ve biz insan olduk o üflemeyle. O geriye dönecek ama eskisi gibi değil. Biz onu ne kadar kullandıysak, eğer onu kirletmişsek kirli dönecek. Bakın ruhumuzu kirletiyoruz. Yani olayı şöyle anlamak lazım. Ben tutum ve davranışlarımla ruhumu kirletiyor muyum? Yoksa ruhumun dinamiklerini, o güzelliklerini yeşertiyor muyum? Allah o ruha ne bırakmış? Güzellikler bırakmış. Cevherimiz sağlam. Her insanın ruhunda, dolayısıyla kalbinde güzellik cevheri vardır. Güzel iş yapmak ister. Herkese sor bakın, dikkat edin, bir araya girince herkes kendisinin güzel olduğunu ifade eder. Hep başkaları hakkında konuşur. Fark ediyor musunuz? Kendini pek konuşmaz çünkü kendini güzel görür. Niye güzel görüyor kendini? Aslında hataları olsa da onları nefs göstermiyor. Ama ruhu hep güzelliği istiyor ya. Hiç kimse kavga ister mi? İstemez. Kötülük ister mi? İstemez. Dolayısıyla hani insanın kendini iyi görmesinin sebebi de aslında o ruhundaki cevherinden kaynaklanıyor. İyi olmak istiyor çünkü. Ama şöyle düşünüyor. Ya ben iyi olmak istiyorum fakat insanlar engel diyor. Doğru mu söylüyor? Kısmen doğru. Kısmen doğru hocam. Çünkü bu işin mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin güzel davranması gerekiyor çünkü. Sadece senin benim güzel davranmamız yetmiyor. Yani etrafımızdaki insanların topluca güzel davranması lazım. Ki ortaya ne çıksın? Medeniyet çıksın. Ama şimdi insanların hepsinden de mükemmel davranmasını beklemek de aptallık olur. Bu olmayacak hiçbir zaman. Yani istenilen seviyede olmayacak. O zaman ne kalıyor? Senin kendinin güzel olman ve her şeye rağmen, herkese rağmen, kendine rağmen, nefsine rağmen, etrafındaki nefsani davranışlara rağmen sen yine iyi olmaya devam etmelisin ve bunu bir ilke haline getirmelisin. Ancak kurtuluşu böyle sağlayabiliriz. Yani işi kayınvalidenin eline, her zaman söylerim ya, görümcenin eline, kayınpederin eline, babanın eline, annenin eline bırakırsan olmayabilir. Bakın annenden bile verim alamayabilirsin. Babandan bile alamayabilirsin. Yani dolayısıyla ne yapacağız? İpi, yuları kendi elimize alacağız. O yüzden Sufi'ye biz ne diyoruz? İlk başta mürid, irade eden, kararlı, ne yapacağını bilen kararını vermiş ve bu karar üzere bir mürşide bağlanmış. Hani diyorlar ya mürşide bağlanmak yani iradeni teslim etmektir. Ya şimdi bir çelişki yok burada. Yani hem mürit diyoruz, iradesini kullanmak isteyen adam diyoruz, hem de diyoruz ki mürşide teslim etti. Öyle değil. Mürşide iradesini değil, hürriyetini teslim ediyor. Bir çocuk gibi, ben henüz daha büyümedim, tıfıl. Büyümeyen çocuğun yolda giderken elinden ne yaparsın? Tutarsın. Merdivenden inerken, hatta odasına kadar çocuğu götür yatırırsın. Bir de yanında oturur, dua okursun, kitap okursun. Niye bunları yapıyorsun? Kendi başına bile artık uyuyacak şeyi yok. Korkabilir, kaygılanabilir. Yatağa kadar onu ne yapıyorsun? Uğurluyorsun. Hatta başında oturuyorsun. Mümkünse kitap okuyorsun falan filan sohbet ediyorsun. Uyutup oradan gidiyorsun bak. Ve çocuk da bu güven içerisinde rahatça uyuyor. Sabahta kalkınca anne diye çağırmaya başlıyor. Hemen seni arıyor bak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim demek ki her birimizin büyüyünceye kadar bir büyüye, anne babaya ihtiyaç var. İşte mürşit de yol gösteren olarak anne baba gibidir. Evet, demek ki değerli kardeşlerim, yani içimizi ve dışımızı murakabe etmek, gözlemlemek, yani dış tarafıma, bu şu anlama gelir, çok büyük bir laf bu aslında. Dışımı korumak zorundayım. Çünkü insanın dışı, yani bedeni, onun ruhunu taşıyan binektir. Bineğiniz sağlam değilse, atınıza arpasını vermemişseniz, suyunu vermemişseniz, arabanıza suyunu, yağına bakmamışsanız, değil mi? Ne olur? Yolda bırakır. Yolda kalmak çok kötü bir durumdur. Çünkü yolda kaldığın zaman kimse yok, tanıdık yok. Tamam, yardım şeyleri var, onları çağırırsın ama her zaman da istenilen durum değil. Çünkü her ne kadar gelip yardım etse de yolundan kalıyorsun. Gideceğin yere geç kalırsın. İşte insan da hayatta yolda kalmamalı. Bak hep yolda kalmış gibiyiz. Sallanıyor, dökülüyor insanlar. Bir sürü insanı gözlemleyin. Kimisinin elinde sigara, kimisinin elinde içki, kimisinin ağzında küfür, kimisinin bilmem nesinde ne. Yani böyle bir sürü boş şeyleri konuşuyor. Yani boş işlerin peşinde, geçmişteki olayları konuşuyor. Gelecektekilerle meşgul, ya şu anı güzel bir değerlendir. Yani gerçekten değerli kardeşlerim, yani bilmiyorum bu kadar eğitim sistemi ne iş yapar? Aslında bir insana bilgi yüklemeden önce kendi değerini anlatan, maneviyatını anlatan, bu dünyaya niye geldiğini anlatan dersler vermek lazım. Ne garip ki biz bu ülkede din dersini bile vermek için yıllarca ne olduk? Zorlandık değil mi? Yeter mi o 2 saatlik ders ya? Sen matematiği bile kaç saat derste halledemiyorsun da 2 saat derste mi din dersini halledeceksin? Yani. Hocam yani gerçekten hani bunları konuştukça üzerine durası geliyor insanın. Çünkü bak çocuklarımız, gençlerimiz, insanımız elimizden kayıp gidiyor. Kimse söz dinlemiyor. Gençler evlenmiyor, aile kurmak istemiyor. Hasbelkader evlenenler de beraber kalma mücadelesi veremiyor, vermiyor. Neden? Bak önce dışımızı koruyamadık. Dışımızı koruyamadığımız için bedenimizi korumak mesela. Bakın tesettür bedeni korumaktır. Bak sakal bile korumaktır abi sonuçta. Bıyık bile korumaktır. Yüzü koruyor bakın. Yani sonuç itibariyle neyse. Ya Allah Resulü neyi yapmışsa, neyi önermişse onların hepsinin birer hikmeti var. Ve onları adım adım takip edeceğiz. Ve bu şekilde işte insanı kamil, fütüvvet ehli, erdemli insan olacağız. Yoksa kendi başımıza olmaz, kendi başımıza yapamayız. Yediğimize dikkat etmek mesela bakın. Yürüme, yolda yürümek bile bir edeptir. Hani Osmanlı'da ilk eğitim değil mi hocam? Eğitime başlarken önce çocuklara yolda nasıl yürüneceğini öğretirler. Önüne bakarak sağa sola dikkatini kaydırmayacak. Önüne bakacak, edepli olacak. Ve bu şekilde bir kere önce yürümesini öğrenecek. Yani şimdi nereye baksan modern çağda yaşıyoruz. Avrupa medeniyeti. Hani diyoruz ya 20. yüzyıl, 21. yüzyıl bir de böyle hani ballandıra ballandıra. Yani ne var elimizde? Yani bu yüzyılın insanın elinde telefonu var. Ve o telefonla bütün dünyaya açılıyor. Ama kendine kapalı. Değerli kardeşlerim bakın bizim tasavvuf ilminde İslam merkezli, Kur'an ve sünnet merkezli, altını çizerek söyleyelim. Başka yerlerden alıntı olsa bile onlar aksesuardır. Aslı Kur'an ve sünnettendir ama diğer geleneklerden de istifade edilebilir. Bu normal yani. Dolayısıyla bunun içerisinde bize anlatılan o nefsin mertebeleri, kalbin makamları bize neyi anlatıyor? Dışımızdan içimize doğru yolculuğu anlatıyor. Yani dışımız var. İşte ilk makama sadr makamı derler. Bunu Hakimet Tirmizi Hazretleri çok iyi anlatıyor. Aslında bir günde inşallah onun kitabını okuruz. Beyanül fark beyne sadr vel kalp vel fuad vel lüb. Sadr, kalp, fuad, gönül demek daha ötesi. Bir de lüb, öz. İşte ondan sonra ruha kavuşuyorsun. Yani ben ruhuma kavuşmadan, ruhumun cevherini fark etmeden, onu keşfetmeden, sufilerin diliyle müşahede etmeden hak ile bütünleşme, tevhidi sağlama imkanı olmayacaktır. Ve dolayısıyla ben tefrikada, fark aleminde, bu dünya şartlarında kaybolup gideceğim. Ve beni bu dünya şartlarında alıp götürecek bir sürü fikirler var. Bak hep uyduruyorlar. Sosyalizm, komünizm, şu izim, bu izim. Bir sürü fikirler uyduruyorlar. Bir sürü yollar ortaya koyuyorlar. Yani şeytanın yolları çok. Her insanın bir şeytanı var. Her insan bir yol uydursa insan kadar yol var yani. Ama hak yol bir tane. Çünkü onun prensiplerini Allah koymuş ve o bir tane. Demek ki iç dünyamızdaki o cevheri fark etmeden bir araya gelemeyiz. Bakın uluslararası ilişkilerde bile değerli kardeşlerim, biz diğer kültürlere sahip. Çünkü her kültür kendine ait bir kapanıştır aslında. Ne demek istiyorum? Yani işte Türk kültürü diyoruz, Arap kültürü diyoruz, falan kültür, filan kültür. Her kültür kendine ait bir kapalı alan oluşturur ve oraya kendi insanını, kendi vatandaşını hapseder. Ama aslında oradan kurtulmak lazım. Bak dini kültürler bile hapsediyor. Taassup meydana geliyor. İşte cemaatlerde, tarikatlarda veya mezheplerde taassuplar da böyle oluşuyor. Hani biraz önce ifade ettik. Onların hepsi bize kapı aralayan nelerdir? Yollardır. Ama eğer beni taassuba sürükleyip başka diğer kardeşlerimle, diğer mezheplerle, diğer meşreplerle, diğer tarikatlarla bir araya gelmemi engelliyorsa benim gittiğim yol, o zaman orada bir sakatlık var demektir. Birileri kutta'u tarik deriz biz ona, yol kesenler. Araya birileri girmiş, ne yapmıştır? Yolu kesmiştir aslında. Bakın bu yani iyi niyetle de yapılmış olabilir. İlla dışarıdan istihbaratın girmesine gerek yok. Nefsi mülheme makamına gelindiğinde nefs kendini oldum zanneder. Halbuki şeytan tam kancayı orada atar. Der ki sen büyük adam oldun artık, daha bundan sonra tamam yani etrafı toplansın millet. Sen yol göster. Sen yol bitti. Halbuki daha bundan sonra yol başlıyor. Nefsi mutmainnesi var, radiyesi var, mardiyesi var, kamilesi var ve devamı var. Takar kancayı, orada sizi yoldan çıkarır. Halbuki siz oraya kadar zaten yani ne diyelim el-hucubat ez-zulmaniye dediğimiz kalın perdeleri, yani şu kalın perdeler var ya, onları kaldırdınız. Bir de el-hucubat en-nuraniye diye bilinen nefsi mülhemeden sonra karşımıza çıkan tül perdeler var. Bakın tül perdeden dışarı görür müsünüz? Görürsünüz ama nasıl? Çok net değil. Camı açınca daha iyi görürsünüz değil mi? Kalın perde varken hiç görülmüyor. Tamamen artık nefs ruha kapalı. Ama kalın perdeleri kapattıktan sonra, açtıktan sonra olay yine bitmiş değil. Nurani perdeler var. Onları da ne yapmanız lazım? Ortadan kaldırmanız lazım. Tamamen çıplak bir gözle, hatta pencereyi de açmak gerekiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bunları bakın, bunları bize medeniyetimiz öğretmiş. Ama şimdi çağdaş medeniyet bize neyi öğretiyor? Evet, elimizde bir telefon var. Bununla kimle paylaşırsa burada onu görüyoruz. Peki meleklerin paylaştığını görüyor muyuz? Melekuti alemden gelen Rahman'ın tecellilerini görüyor muyuz? Müşahede ediyor muyuz? Hayır. O neyle olur? O mürşid-i kamil ile kurduğun rabıtayla olur. Şimdi adam diyor ki rabıta şirk hocam diyor. Allah'la araya diyor niye birini koydun diyor. Mübarek, Allah'la araya birini koymuyoruz. Allah'a giden yolda yardım eden bir kılavuza bağlantı kurmuşuz. Peki hocam, ben direkt olarak Allah'la bağlantıyı o mürşid-i kamil gibi kurduğumda ne olacak? E tamam, sen de oldun mürşid işte. Sana bağlanacak millet. Seni kimseye bağlamana gerek kalmadı. Yani edeben yine bağlı olmaya devam ederler. Çünkü önde olanın hep önünde biri vardır. Yani sürekli hep önde birileri vardır. Onlar hiç bitmez. Dolayısıyla öndekinin arkasından gideceksin, arkandaki de senin arkandan gelecek ve bu şekilde bir tevhid, ne diyelim, sahnesi, salonu veya bulvarı açılmış olacak. Önden giden kutupların peşinden biz gideceğiz. Bizim de arkamızdan bak öğrencilerimiz gelecek. Yani benim ne diyelim besleyebileceğim kişiler benim arkamdan gelecek. Ben de ne yapacağım? Beni besleyenlerin arkasından gideceğim. Bu böyle gidecek. Yani her birimiz aslında hem öğrenciyiz hem de öğretmeniz. Bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilisin sonuç itibariyle. Evet, demek ki zahirimizi ve batınımızı, konu daha çok uzar ama detaylı girmeyelim, vaktimiz de ilerliyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz, yürümemiz, konuşmamız yani ve dış yapımızı oluşturan bütün özelliklerimizin hepsini ne yapacağız? Dikkatle kullanacağız. Organlarımızı, bakın bizim yani 7 tane zahiri, 7 tane de batını organımız var. Bu organlarımızı koruyacağız. Bizim takva dediğimiz hadise, bunu Belika'da Hadim Hazretleri çok güzel izah ediyor. Yani o 7 organ, işte kalp, şu bu falan sayıyor. Bunların hepsi ni korumaktır takva. Bunları koruma altına aldığımız zaman ne oluyor? Takva ehli insan oluyorsunuz. Demek ki insana insan yapan onun batınıdır, kalbidir, ruhudur. Dolayısıyla ruhunun cevherini keşfetmeden hakikati öğrenemeyiz. Her ne kadar dijital dünyada olmuş olsak da. Dijital dünya bize ancak birilerinin ne diyelim işte oraya attığı fikirler, koyduğu resimler, onları görüyoruz biz yani. Ne yapacağım ben onları? Benim gibi zaten pejmürde, benim gibi zaten dağınık, kafasını esmiş bir cümle yazmış, falanca yerde yemek yemiş onu paylaşmış, işte bir makale yazmış, nasıl yazdığı, neye göre yazdığı belli değil. Yani o bilgilerle biz bir noktaya varamayız. Onlar yatay plandaki bilgilerdir, işe yarar ama bizim asıl bize lazım olan bilgiler manevi anlamdaki bilgilerdir. Dolayısıyla tabii şunu da söyleyelim, belki de bizim tarihte yaptığımız en büyük hatalardan biri, yani batıni bilgi önemli derken zahiri bilginin, zahirin önemsiz olduğunu asla söylemiyoruz. Çünkü zahiri biz ihmal ettiğimiz için geri kaldık zaten. Bak geçenlerde bir hocamızın biri çok güzel izah etmiş. Yani benim derdime derman oldu. Ya dedi bizim 1453'te İstanbul'un fethederken attığımız top ile 1915'te kullandığımız top aynı top diyor. Yani onun sözünü söylüyorum. Ben o alanım olmadığı için bilmem. Teknik bir insan, samimi dürüst bir insan olduğuna inandığım için fikrini zikrediyorum. Yok, gelişme olmamış diyor ya. Bu kadar mı geri kaldık, kalmışız diyor ya. Bakın bu iyi niyetli bir insan, yani bizim gibi bir insan, muhafazakar bir insan olarak bunu konuşuyor. Karşıdan biri değil, onu da söyleyeyim. Yani öz eleştiri yapıyor. Ya 1453 ile 1915 arasında kaç yüzyıl geçti Allah aşkına? Yani dolayısıyla biz maneviyat, evet çok önemli, elmanın içi çok önemli ama elmanın kabuğu olmasa elmayı koruyamazsınız. Koruyucu olan zırh dış da önemlidir. Hem içimizi hem dışımızı koruyarak medeniyeti kuracağız inşallah. Kale Ebu Ali el-Cüzcani, Sufimiz Ebu Ali el-Cüzcani'de de bir rivayette bulunuyor. Görüşünü desteklemek için. İnnel istikamete, istikamet, huve ikametul kalbi ma'allahi bil muvafaka, kalbin Allah'a muvafakat etmesidir. Yani kalbin ikamesi, yerine getirmesi, gerçekleştirmesi. Hani kıvam, bir nefsi diyoruz ya Allah için, Allah'ın sıfatıdır. Kendi kendine ayakta duruyor. Kıyam demek ayakta durmak. Namazda, kıyamda ayakta duruyoruz. İkame, namazda ikame etme. Yani yerine getirme. Kalbin Allah ile muvafakatı, yani uyum göstermeyi. Bak şimdi Allah'la uyum yaşamak lazım demek ki. Allah Celle Celaluhu ne diyorsa, niye? Ya sahibim o, efendim o, nefes veren o, güç veren o, bende bir şey yok ki. Yani neyine güveniyorsun? Nefesim var diyorsun, biraz sonra gidebilir. Ayağın var diyorsun, biraz sonra kırılabilir. Aklın var diyorsun, biraz sonra gidebilir. Yani sana ait olan her şey bir, zaten bir zamanı gelmeyecek mi? Gidecek hepsi. Dolayısıyla yani Allah'a uyarak ve Allah'a uyanlara uyarak. Bak Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve içinizden emir sahibi, yani yetki sahibi, idare sahibi olanlara itaat edin diyor, değil mi ayet-i kerime? Niye? Biz o insan insana niye itaat eder? Çünkü o Allah Resulüne ve Allah'a itaat ettiği için itaat ediyoruz. Güç sahibi, yani idare sahibi, yetki, makam sahibi olmuş. Bana diyor ki, bak ben İslam'ı uyguluyorum, sen de Müslümansın. Sana İslam'ı uyguluyorum diyor. Ben de ona hayır, bana uygulayamazsın diyemem. Ya İslam'dan çıkacağım, başka bir kategoriye gireceğim. Ya da İslam'da kaldığım müddetçe onun kurallarına uymak zorundayım. O da ama Allah'ın ve Resulünün, yani şeriatın kurallarını bana uygulayacak. Şeriatın dışında bana bir şey uygulamaya kalkarsa o zaman kafamı kaldırır. Ey ulul emr sahibi kişi, bana Allah'ın emrinin dışında herhangi bir emir veremezsin. Uygulama zorunluluğum yok. Şimdi biz bu açıdan baktığımızda bizim halimiz yaman. Bir sürü kanun kuralı çıkıyor. Biz onlara farkına varmadan uyuyoruz. Hayat o kurallara göre cereyan ediyor. Müslüman ülkelerde gayri İslami bir sürü kural, kaide konmuş. Şimdi Müslümanların da bunu seyretmesi çok garip. Yani bizim için söylüyorum. Yani bunları söyleyemiyoruz bile maalesef. Bakın bunları söylemek bile bazen sıkıntı veriyor. Aman hocam fazla söylemeyin, şu olur bu olur. Kardeşim nasıl söylemeyeceğiz? Allah'tan korkmuyor muyuz? Yani Allah bana sormayacak mı? Ey kulum, sen Kur'an'ı öğrendin. Sen peygamberi öğrendin. Arapçayı da biliyordun, anlıyordun. Neden söylemedin demeyecek mi? Beni falanca filanca korkusu Allah'ın huzurunda kurtaracak mı? Yarın sabah gitsem Allah'ın huzuruna hangi devlet beni kurtarabilir? Dünya bir araya gelse, o süper güçler var ya şimdi, hani süper deniyor ya, beni kurtarabilirler mi? Yani Allah'ın huzurunda beni kurtaramayan ülkelerin, süper güçlerin, o süper güç zannedilen o güçlerin peşinden gitme gafletini nasıl gösteriyoruz? Yok, gücü yok. Maliki yevmiddin. Bak Fatiha suresinde okuyoruz. Din gününün sahibi. Yani hesap sorulacağı gün, orada ne Amerika gelebilecek, ne Avrupa gelebilecek, ne Rusya gelebilecek, ne İsrail gelebilecek. Hani dünyanın süper gücü ya. Herkesi idare ediyor ya şu anda. Et bakalım sen şimdi. Meydanı boş buldun. Müslümanlar tefrikada. Müslüman ülkelerinde şu anda cirit atıyorsun. Ama inşallah o Müslümanlar bir gün uyanacak. Uyanıyor zaten. Sen de, senin de hesabın dürülecek. Aklının başına gelsin ki bu kadar zulüm. Yani senin ahiretin mahvoluyor. Gidenler şehit. Buna şeyimiz yok. Kalanlar sabırla sevap kazanıyor. Yani aslında sen farkına varmadan Müslümanlara, Müslümanların kemale ermesini sağlıyorsun. Ölenler şehit. Direkt cennete gidiyor elhamdülillah. Kalanlar da bu kadar çile. Biz bir su kesilse evde yani perişan oluyoruz. Bir gün su gelmese ortalık karışıyor. Yani oradaki insanların o susuz, aç o hali, Cenab-ı Hak onları yani karşılığını vermeyecek mi? Bak bizden fazla verecek. Dolayısıyla biz onlara değil, biraz kendi halimize ağlayalım. Kendi ülkemiz, bir Arap, güzel bir kardeşimiz bir video yayınlamış. Dinledim, çok hoşuma gitti. Yani diyor ki, zamanında diyor Mısır, eğer diyor Filistin'e asker göndermeyi bırakıp da önce kendi ülkesini kurtarsaydı, daha doğru olurdu. Ey İslam ülkeleri diyor, önce kendinizi kurtarın. Siz Türkiye'yi kurtarmadan, İstanbul'u kurtarmadan, Kahire'yi kurtarmadan, Bağdat'ı kurtarmadan Kudüs'ü kurtaramazsınız diyor. Doğru söylüyor. Bizim ülkelerimiz işgal altında zaten. Bak gidemiyoruz Kudüs'e işte. Asker gönderemiyoruz, müdahale edemiyoruz. Niye? Çünkü işgal altındayız. O kararı veremiyoruz, o cesareti gösteremiyoruz çünkü işgal altındayız. Dolayısıyla bu kültür anlamındaki işgali, bu fikri anlamdaki işgali, hatta devlet planındaki işgali ortadan kaldırmamız lazım. Ve Müslümanca düşünen liderlerin, idarecilerin gelmesi lazım. Ve var olanların sayısının artması lazım ki ülke Müslümanlara göre şekillensin. Yani sosyal hayat, devlet düzeni İslam'a göre şekillensin. Haşa, Allah her şeyi biliyor da devlet kurmayı bilmiyor mu? Devletin hangi kurallara göre kurulacağını Allah bilmiyor mu? Yani bu Allah haşa, yani her şeyi yaratan, her şeyi veren Allah bizim devleti nasıl kuracağımızı bilmiyor. Biz orada diyoruz ki, hop dur, tamam ben Müslümanım diyor Müslüman, ama diyor hayatı sana göre ayarlayamayacağım. Ya ey Allah'ım kusura bakma. Ya Resulallah kusura bakma, bu çağda sana göre yaşayamayız. Ama kandilden kandile, bayramdan bayrama, cumadan cumaya seni hatırlıyoruz. Bu faaliyetlerimizde böyle gidiyoruz. Yani kusura bakma, böyle olmaz. Bunların hepsi yüzümüze vurulacak ve denecek ki siz o Kur'an'ı okuyan Müslümanlar değil miydiniz? O Suudi Arabistan'ın imamları, o oradaki alimler hangi Kur'an-ı Kerim okuyor, ben anlamadım. Ya o okudukları Kur'an-ı Kerim onlara bir şey söylemiyor mu? Yani hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Ne olacak 3 günlük saltanat, yani güzelce elbiseleri giy, işte Kabe'ye git, tavaf et, dön oraları, ama Kudüs ağlıyor. Yani bunun bir anlamı var mı? Yok. Evet. Ve mücahedetü zahir bil muhalasa. Evet, bu çok güzel. Kalbin Allah ile uyumlu olarak yaşaması ve zahirin de, bakın zahirin de ihlaslı bir şekilde mücahede etmesi. Yani biz ne yapacağız? Bedensel organlarımızla, samimi duygularla, samimiyetle, ihlas ile hareket ederek kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, konuşmalarımız, bakışımız, duruşumuz, yani zahiri halimiz, dış dünya halimiz ihlaslı olacak. Ve bu konuda mücahede halinde olmamız lazım. Ne ile? Mücahede tek başına olmaz. Bak mücahede, cahede, yücahidi, mücahede karşılıklı cihat etmek nefsimizle. Çünkü nefsimiz bizi riyaya sürükleyecek, gösterişe sürükleyecek, yani samimiyetsizliğe sürükleyecek. Ona izin vermeyeceğiz. Onu engelleyeceğiz. İçimizi de Cenab-ı Hak ile uyumlu halde, onun şeriatının koyduğu kurallara uygun bir şekilde yaşayacağız. Zaten değerli kardeşlerim, insan böyle yaşamaya başlarsa, zaten bu işin keyfi, zevki alınmaya başlayınca kendiliğinden oluyor bu işler. Bakın bu insanlar, bu tip insanlar, bakıyorsun bir taraftan kendi şahsi hayatını çok güzel sürdürürken, bir taraftan da Müslümanlar için çalışıyor, mücadele ediyor. Bir bakıyorsun bir grup insan var, kendi işlerini bile yürütemiyor. Değil mi yani? Geçimini bile temin edemiyor veya normal işlerini yürütemiyor. Ama bazı insanlar var, kendi işlerini yürütmekle birlikte mükemmel bir şekilde bir yandan da Müslümanların ve dünyanın problemleriyle ilgileniyorlar. Yani bu bir bereket meselesidir. Zamanınızı iyi kullanırsanız, enerjinizi iyi kullanırsanız, duygularınızı kontrol altına alır, düşüncelerinizi Allah'la uyumlu hale getirir, Hazreti Peygamber Efendimiz'i örnek alarak onu takip edersek, o zaman zamanımız çok olur. Ama gafletle yaşarsak kalbimiz dağınık, geçmişin işte demin anlattığım gibi olaylarında, geleceğin kaygılarında, o zaman perişan olur insan. Bırakın Müslümanların ve dünyanın problemlerini, meselelerini çözmeyi, kendi meselesini bile çözemeyecek hale gelir. O zaman da ümmetin başına bela oluyor. Bak bir sürü kardeşimiz var, başımızın tatlı belası, tamam. Derdiyle ilgilenelim ama çok olmaya başlayınca yetmiyor. Hangisine şey yapacaksın? Bir sürü dert var, bir sürü insan var problemli. Hangisine yetişeceksin? Bak doktorlar yetişemiyor. Bedenen, ruhen hasta herkes, hastaneler dop dolu. Ya o hastaneleri boşaltalım, tekkeleri açalım bence. Millet tekkeye gelsin, manevi anlamda beslensin. Ne yiyeceğini, ne giyeceğini, nasıl davranacağını öğrensin. Camide ve tekkede o zaman hastaneye pek fazla ihtiyaç kalmaz. Çünkü şu an kimin ne yediği belli değil. Ne yaptığı belli değil, nasıl konuştuğu belli değil. Ve bir sürü problem birikiyor ve bedenen, ruhen çok zor şartlar içerisinde hayatı yaşıyoruz. Tabii ki hastane lazım, ona bir şey demiyoruz ama yani koruyucu hekimlikte bir şey var değil mi değerli kardeşlerim? Yani insan kendini koruma altına almalı. Sen rastgele ye, sigarayı iç, sonra kanser ol, gel hastaneye, binlerce miktarda para harcansın tedavi için, yine sonuç yok. Bütçe nereye gitti? Hocam diyor, ben diyor vergi veriyorum diyor sigara içenlere, soruyorum bazen. Ben devlete en fazla vergiyi ben veriyorum diyor. Ben de ona diyorum ki senin verdiğin verginin kaç katı hastalandığında sana geriye iade ediliyor biliyor musun? Kaç katı? Bir ilaç kaç para? Bir kanser tedavisinin kaç paraya mal olduğunu fatura eve gelmeyince bilmiyoruz. Ama yine bizden çıkıyor paralar. Evet. İkinciye geçelim. Kısaca izah edip bırakalım. Biz iki tane okuyorduk, şimdi teke inmeye başladık. Üçe çıkmak gibi niyetimiz vardı ama olmadı.